İsa diyor, ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin, sizde nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintananızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri seversiniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsınız, bu size ne övgü kazanıyor? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirsiniz, bu size ne övgü kazandırıyor? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücenin oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir. Amin. Buyurun, oturun. İsa, bir tepe üzerinde Allah'ın egemenliğinin yasalarını anlatan bir vaaz verdi. Konuştu. Bugünkü vaaz metni Luka bölümünden okuduk ama içerik aynıdır. Aynı şeylerden bahsediyor hem Luka İncil'de hem de Matta İncil'deki 5. 6. ve 7. bölümlerde. Allah'ın egemenliğinin ilkelerini anlattığı vaaz idi. Bugünkü konu sevginin yasasıdır. Sevgi hakkında konuştuğumda en az ben küçük harflerde konuşmam gerek. Bu konu çok büyük ve geniş ve sevgiden konuştuğumda kendi zayıflarımı bilerek yüksek sesle veya böbürlenerek asla konuşamam. Sevgi kelimesi nasıl belirtebiliriz diye sorabiliriz. Dünyada muhakkak en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Hemen hemen her şarkıda sevgi kelimesi kullanılır. Çünkü çok kuvvetli bir sözdür aslında. Kutsal kitapta da sevgi kelime çok kullanılmış bir kelimedir. Eğer biz İstiklal Caddesi'nde bir röportaj sevgi kelimesi hakkında yapsaydık, yani bu kelime insanlara ne demek sorsaydık, tahmine göre çok farklı cevaplar veya düşünceler veya görüşleri duyabilirdik. Bu bölümleri okuyan, yani hem Matta hem İncil ve Luka İncil'deki bu bölümleri, yani İsa'nın en büyük ve geniş konuşmalarından biri olan bu söz konusu, vaazla ilgili olarak hafızanızı tazeleyin veya tazeleyelim hepimiz beraber. Çünkü bu ünlü konuşma öğretislerle doludur. Yaklaşık 2000 yıl sonra dağdaki vaaz gücünden ve görkeminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bu vaazın öğrettiklerini insanlığının bütün öğretislerinin üzerindedir. Dünya henüz bu basit ideallere ulaşamamıştır. Hristiyan olmayan pek kişi dağdaki vaaz dini olarak benimser. Bu kuralları harika bir teori olarak görebilirler. ve son derece önemli olduğunu düşünürler. Ve tabii ki eğer bu kuralların yaşamımıza yön vermesine izin verirsek, bu kurallar bütün kişiler ilişkilerimizi değiştirir, sosyal yaralarımızı iyileştirir, uluslar arasındaki bütün sorunları çözer, evet bütün dünyaya çeki düzen verir. Çünkü bu yasanın kökeni iyiliktir, sevgidir. Bu gerçekte de doğrudur. İnsanlık standartlarını bu kurala göre belirlese dünya düzene girerdi. İyilik dolu bir gün cennetten bir parça olurdu. Rüya gibi bir yer olurdu. Yasasızlık yerin Rab egemen oldu. Benim söylediklerimi güzel sözler değil mi? Ama tek bir problem var. Günah. Günah bu dünyaya girdiği zaman berbat bir duruma sebep oldu. Her türlü problemlere yol açtı. Ve bu günah çok etkilen bir şeydir. Bu yüzden biz de daima müjdeyi duyurmak istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Ve müjde şudur. İsa Mesih bu dünyaya senin ve benim için geldi. Ve ona iman etmekle günahlarımızı bağışlanmıştır. Sevgili kardeşler, başka bir yol yoktur. Yeni antlaşma okumasında ne duyduk? Paulus söyle yazıyor. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. Sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim. Pavlus'un Timoteus yazdığı birinci mektubunun anahtar cümlesi işte burada. Ben, yani İsa Mesih günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. Hatırlayabilirsiniz, bir hafta daha önce Pavlus hakkında konuştum. Elçi Pavlus hakkında konuşuyordu. Pavlus, Hristiyanlara, imanlılara karşı savaşıyorlardı. Çünkü kendisi Allah'ın önünde temiz ve iyi bir insan olduğunu düşünüyordu. Ama sama yolda İsa Mesih kendisi onun gözlerini açtı. Ve şimdi sonra Pavlus yazıyor, genç Timoteus kardeşi. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. Ve günahkarların en kötüsü benim. Açıkça şöyle diyor. Evet kardeşler, bugünkü vaaz metni okuduktan sonra bir şey iyi bir şekilde anlıyoruz. İsa ne kadar güzel şeylerden bize bahsediyor. Hatta böyle yazıyor. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yazanın ve peygamberlerinin söylediği budur. Matta bu 7. bölümünün 12. ayette. İnsanların size nasıl davranması istiyorsanız. Bunun derinliğini anlayabilmiş kimse var mı? Okuması kolay olsa da gerçekleştirmesi çok zordur. İsa Mesih ne söylemek istiyor? Günahın sadece eylemde değil, eylemin arkasındaki düşüncede de olduğunu göstermiştir. İsa diyor, bağışlamayan kimse bağışlamayı bekleyemez. Hatta İsa öyle diyor. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehveti bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Herkes şimdi anlayabilir. Günahın sadece eylemde değil, bizim yüreğimizde etkilen bir şeydir. Başkalarının suçlamaları hakkında İsa da çok sert bir dille konuşuyor. Bağışlama hakkında şöyle diyor. Şimdi bir şeyden size söylemek istiyorum, bahsetmek istiyorum. Duydunuz mu belki daha önce bunun gibi şeyler? Ona veya onlara hiçbir zaman affetmem veya affetmek istemiyoruz. Çünkü o veya onlar bana karşı şöyle veya böyle şekilde davranıyorlardı. Ve bundan başka beni aldattılar. Ben nasıl onları affedebilirim? Onlar kendi davranışları hiç anlamıyorlar. Biz daha önce aslında gençliğimizden beri çok iyi arkadaşlar idik. Ama birkaç aydan beri o bana hiç konuşmaz. Şimdi ne yapabileceğimi bilemem. Benim kafamda sadece tek bir şeydir. Ben onlara nasıl bir şekilde cezalandırıp öç alabileceğim. Ben asla affetmem. Bana karşı yapılmış olan kötülükler ve kötülemeleri çok iğrenç olduğu için ben hepsini nasıl unutabileceğim? Bu cümleye veya söylediğim gibi benzeyen düşünceleri duydun mu hiç? Elbette duydum. Affetmek veya bağışlamak ne demek? Affetmek veya bağışlamak aslında mümkün mü diye sormamız gerek. Benim yüreğimde sanki savaş gibi bir durum var. O kişi aklıma geldiği zaman ve daha kötü onu görür görmez öfkelendirim. İçindeki duygulara karşı nasıl savaşalım? Bu yaşamda insanlar arasında veya ortasında güçlükler veya anlaşmazlıklar gelir. Kaçınılmaz bir şey budur. Bunu istiyorsak veya istemiyorsak durum böyle. Bu dünyada günah altında yaşamaktayız. Bu yüzden her türlü kötü şeylere karşı karşıyayız. Aslında her gün. Kendi hayatımdan birkaç söz size paylaşmak istiyorum. Bu bağışlama hakkında. Bazen yaptığımız kötü şeyleri itiraf ettiğimizden dolayı çok etkilenebilir. Anlatacağım olay aşağı yukarı 50 sene önce oldu. Ben çocukken bizim köyde oturan yaşlı kadından para alıp çaldım. Bu hırsızlık vicdanımda sanki ateş gibi yanıp etkileniyordu. Sonra belki ben o zaman 25 yaşındayken ben bu kadının eve gittim ve yaptığım şeyleri itiraf ettim ve sen beni bu affedebilir misin diye sordum. Cebinde 50 finli mark idi. Ve bu parayı ona telafi olarak verecektim. Ama söylediklerimi duyur duymaz bu kadın ağlamaya başladı. Ve her şeyi affettiğini söyledi. O beni merhamet etti. Beraat etti beni. Hiç karşılaşmadan. Ben sonra ona İsa Mesih'ten bahsettim. Ve ona tanıklık ettim. Çünkü ben birkaç yıl daha önce imana gelmiştim. Ve İsa'ya şimdi inandığımı anlattım. Bu söz konusu kadının sonra imanlı olup olmadığını bilmiyorum. Ama benim itiraf edilmesinden birkaç yıl sonra onun oğlunu çok berbat duruma düştü. O ölmek üzereydi. O zaman bana telefon etti. Beni aradı bu kadın, yaşlı kadın. Ve dedi, bizim oğlumuz için dua edebilir misin? O şimdi ölmek üzere. Ben dua ettim. Hayatta kalmış. Ama felç oldu. Ve tabii ki hiçbir iş yapamıyordu. Bu erkek o zaman 28 yaşındaydı. Ve hayat çok berbat oldu. Ama ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bu kadının evine giden yol çok zor idi. Ne kadar zor idi. Utandım. Şeytan de bana dedi, oraya gitme. Çünkü eğer sen bunun gibi yaptıklarını ona açıkça söylersin, ne olacak? Ve unutma ki, bu kadın senin arkadaşının annesidir. O ne düşünecek? Belki öyle düşünüyor. Pekka deli oldu. Kendi kendisi rezil edebilirsin. Ama ben gittim. Ve bundan sonra ne vicdan, ne de şeytan beni suçlayamadı. Allah'a şükür olsun. Evet kardeşler, bugünkü vazmetni okuduktan sonra ne düşünüyorsun? İmkansız bir durum değil mi yani? İsa böyle diyor. Sizin bir şey dileyen herkesi verin, malınızı alandan onu geri istemeyin. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsınız. Bu size ne övgü kazandırır. Siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak vesaire vesaire. Bu vaaz aslında Musa'nın yasasından daha derin bir şekilde insanın durumu Allah'ın önünde gösteriyor. Bunu göstermekle kurtuluş hakkında tek bir yol var. İman yolu. Günah itiraf edilmesinden sonra, şimdi, hangi sözleri sunaktan duydunuz? Ben de duydum. Bağışlama duyurusunda hepimiz duyduk. Çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bugünkü vazmetti okuduktan sonra söylediğim gibi daha iyi bir şekilde anlayabiliriz ki hiç kimse bu vazmetinde yazılmış olan emirleri yerine getirmez. Bu çok sert bir yasadır bize. Hiç ümit vermez. Bu metinde müjde var mı diye sormamız gerek. Sadece yasa mı var? İstek, talep veya şart. Biz birkaç kardeş ile her salı günü, çarşamba günü Skype konferans yapıyorduk. Ari Bey ile, Almanya'daki Ari Bey ile ve Pestera cemaatinde çalışan Feimi Bey ile bu metin hakkında konuştuk. Bu metinde baktığımızda Ari Bey çok iyi bir şekilde bizi hepimizi anlattı. Ari dedi, bu metin okuduktan sonra öyle düşünebiliriz. Çarmış olmasaydı çarmih olmasaydı bizim durumumuz tamamen umutsuz olurdu. Berbattan daha berbat gerçekten. Müjde var mı burada? Var. İsa diyor, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir Allah. Biz hepimiz bunun gibi insanlarız. Yani Allah'ın önünde kötüyüz. Ama İsa'ya iman etmekle Allah bize karşı iyi yüreklidir. İsa hiç kimseye geri çevirmemiştir. Hem zenginlerin, hem ferisilerin, hem de vergi memurları ve günahkarların davetlerini kabul etmiştir. Günahkarlarla aynı sofraya durmakla suçlamadı mı? Biz kendi ile, yani İsa ile aynı sofraya davet. O bize davet ediyor İsa, aynı sofraya. Biraz sonra bu ayette Rabbin sofrasına katılabiliriz. Allah'ın oğlu İsa Mesih, insanları ebedi cezadan kurtarmak için insan oldu. Kendisi doğru ve günahsız olduğu halde, günahlarımızın cezasını üstlenip, kurban kususu olarak çarmıhta kanını verdi. Dirilişiyle günah, ölüm ve şeytanın gücünü yenip bize cennetin kapılarını açtı. Rab İsa Mesih, günahlarımızın bağışlaması için kutsal sofrasındaki ekmekte ve şarapta kendi bedenini ve kanını bizim faydamıza verir. Böylece Mesih bizi kendisiyle birleştiriyor. Onun aracılığıyla birbirimizle de bir oluruz. Allah kutsaldır. Biz ise günahkarız. Bu yüzden Allah'a yaklaşmak her zaman ciddi ve aslında korkunç bir şeydir. Halbuki Allah kendi yaptıklarımız için değil, fakat büyük sevgi ve lütfundan dolayı İsa Mesih sayesinde bizi kabul eder. Onun kazandığı kurtuluşa sığınarak kutsal baba önüne, kutsal babanın önüne çıkabiliriz. İsa kendisinin doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldiğini söylemektedir. Bu yüzden sen ve ben kendi kendisini günahkar olduğunu bilerek Rabbin sofrasına biz katılabiliriz. Ve Rabbin sözlerini sen unutma. Unutma bunu. İsa diyor, babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Amin.